Ayrım 11. Ağaç şarkı söyleyince. Stratisavyaras. Sayfa 127. 20. Şifalı bitkiler, kokulular, baharatlar. Kuzeybatı rüzgarı, kimsesiz tarlalardan kurumuş deve dikenleri ve otlar getirdi. Bir zamanlar adı Sokrat olan gezginci çingeneyi de getirdi rüzgar. Sokrat yayan dolaşarak yüzlerce baharat ve bitki satardı. Zoe teyze, ülkenin çoğunu dolaşıyor olmalı derdi. Çünkü kasabaya yılda bir kez uğrardı, bamya toplama zamanı. Giysileri, sandalları her zaman tozluydu, alnı ter içindeydi ve sesi, ah o mahallede kimyon, mercan köşotu, safran diye yankılanan sesi, yüzlerce çeşit baharat, defne yaprakları, nane, kekik ve ıhlamur. Bir bardak su için durur, mallarını daha ayrıntılı anlatır ve örnekler sunardı. Bunları kadınlar avuçlarının içinde memnunlukla ovalar, koklarlar ya da tadarlardı. Çocuksuz kadınlar utana sıkıla, şu ya da bu bitkinin güçlendirici nitelikleri ya da doğurganlık için kullanımı hakkında onun fikrini alırlardı ama Sokrat tahmin yürütmeyi cesaretlendirmezdi. Ama sonra onların sorununu fark eder, onların tamamen cesaretlerini de kırmazdı. Bir kez onun, komşu bir kasabanın tarlalarının ortasında bulunan kocaman bir erkek organı heykelinden kazınan tozların gebelik getireceği hakkında anlattıklarını duydum. Bu kazıntıları ılık şarapla karıştıracaksınız demişti ama tarifin işe yarayacağına dair garanti vermemişti. Bir gün o heykeli gerçekten gördüm. Bir gelincik tarlasında beyaz bir top namlusu gibi yükseliyordu demişti. Çevresinde düzinelerce çizikler, yazılar, adaklar, isimlerin baş harflerini ve teşekkürler gördüm. Hatta annemin bile şaraba oradan kazınan tozları koyduğunu söyleyenler oldu. 3 yıldır çocuğu olmuyordu ve bir denese bir şey kaybetmeyeceğini düşünüyordu. Gerçekten inandığından değil. Aslında bana babamla evlendiği zaman 12 yaşında olduğunu söylediler. Bu kez ne kadar? Spanos amca ile Zoe teyze çok alacaklardı ve Sokrat bunun nedenini biliyordu. Rahip evli olmayan çiftlere papatya tavsiye ediyordu ve Sokrat, rahiplerin söyledikleri içinde tek gerçek olan papatya için söyledikleridir derdi. Papatyanın her türlü iltihabı ve deri hastalıklarını iyileştirme gücü olduğuna inanılır, vücudun özel bölümlerinde oluşan şeytan gıdıklamasını bile... Zoe teyze yıllık gereksinimini alınca Sokrat ona, gerçekte birçok kimse papatya çayını tadı için sever. Başkaları bozulan midelerini düzeltmek için ya da ayılmak için. Ama yılın bu mevsiminde herkes bamya dalamasından kurtulmak için kullanır. Bamya. Bamya da bamya bitkisi de ısırır, bunun gizli bir yanı yoktur. Diken kadar kötü ısırmaz ama uzun pantolon ve ayakkabı giymeden bamya tarlasında dolaşılmamalıdır. Biz bamyayı domatesle birlikte dikeriz ve Haziran'dan Eylül'e kadar 2 günde bir bamya toplarız. Erkekler ve kadınlar bamya toplarken ellerine paçavralar sararlar, bamyanın küçük kıllarının neden olduğu kaşıntılı dalamaya uğramamak için. Taze domates, soğan, zeytinyağı ve kokulu otlarla pişirildiği zaman bamya nefis bir yemek olur. Hatta bazıları bamyanın seks güçlendirici olduğuna inanır. İhtiyar Petros, masal dedi. İlk büyük kıtlıkta erkekler seks için enerjileri kalmadığında seks organlarına bamya yaprakları sürterlerdi. Bu da iltihaplanmaya ve seks organının uzun süre dik kalmasına neden olurdu. Bu masal o zamanlardan kalmadır. Onun için o sıralarda doğan ve şimdi oğlumun yaşında olan düzinelerle çocuk tarihe bamya kuşağı olarak geçmiştir. Miyavlama. Kuzeybatı rüzgarı bahçemizin sazlık çitinde ıslık çalıyordu büyükannem. Eğer aradığını masanın üzerinde bulamazsan yatağında bulursun diyerek yatmıştı. Ben yarı uykulu duvara yaslandım ve büyükannemin sayıklamalarını dinledim. Neden birkaç gereksiz otun aynada büyümesine izin vermiyorsun? Uyumamak için mücadele ediyordum. Büyükannemin başka ne söyleyeceğini duymak için. Birden bir miyavlama duydum. Büyükannemin rüyasına bir kedi yavrusu mu girmişti? Miyav. Dışarıda rüzgar soğuktu. Faydasız otların ve bambuların arasından titreyen fısıltılar duyuluyordu. Koyu sarı gözler, kabarmış tüyler, rüzgara karşı durmaya çalışan rüzgarın karşısında kıvrılmış vücut. Küçük bir bakır para gibi duran ay bulutların arasından sıyrıldı ve kedicik bambu çitin üstünde rüzgarla rüzgarın kurallarına karşı savaşıyordu. Miyav. Telin üstünde yürüyecek denli cesur ama yere inmekten korkan bir akrobat. Ben yaklaşınca bana tısladı ve pençesiyle bana saldırmaya kalkıştı. Dönüp omzumu ikram ettim. Atladı. Dengesini bulmaya çalıştı ve tırnakları derime battı. Bir tokat attım. O da kulağımın memesini ısırdı. Cılızdı. Karnı aşağı sarkmıştı ve kemikleriyle derisi arasında hiçbir şey yoktu. Onu içeri aldım. Miyavladı, mırıldandı. Kulağımı yaladı ve sonra yine ısırdı. Üzgünüm. Yiyecek bir şey yok. Kendi kürkünü yalamaya, sonra da battaniyeyi çiğnemeye başladı. Büyükannem hala düş görüyordu. Gözlerini açmadan, kim var orada diye sordu. Benim büyükanne, seni ne yapayım dedi büyükannem. 21. Ağaç yine şarkı söylüyor. Spanos amca Nisan'da öldü ve kardeşi Zoe teyze birkaç gün sonra onu izledi. Mahallenin kızları Zoe teyzeye yıllar önce gençken ve evlenmeyi umut ettiği zaman işlediği gelinliği giydirdiler ve Zoe teyze bir gelin gibi gömüldü. Ben cenazeye bir demet papatya ile kırmızı gelincikler karışımı bir buketle gittim. Hala yataktan çıkamadığı için ihtiyar öğretmen konuşma için görünmedi. Ben herkes gittikten sonra mezarlıkta kaldım ve tahta ağaçların üzerindeki isimleri ve tarihleri okuyarak dolaştım. Mezarların çoğu yeniydi, ölümlerin çoğu açlıktandı, bazıları hastalıktan, bazıları her ikisinden. Asılanlar ve kurşuna dizilenler öldükleri yerde gömülüyorlardı. Hatta birçoğu mezarlarını kendileri kazmışlardı. Kurşuna dizilmeden önce düşmanın son emriydi. Dolaşırken yeni kazılmış üstünde haçı olan bir mezarın arkasından birinin beni izlediğini gördüm ve irkildim. Yavaşcana yaklaştım, elinde tüfeği olan bir erkek belirdi. Bana nişan alarak, ''Dur, kimdir o?'' dedi. ''Aris'' dedim. Sarıldık, kucaklaştık. Ya vücudu ya da giydiği üniforma ağır bir koku yayıyordu. Bütün dağ savaşçılarının kokusu aynıydı. Sol kolunda bir kurşun yarası vardı. Acemi biri sanmıştım ama açık gözmüş, dedi Aris. ''Vurabildin mi?'' dedim. Cevap vermedi. Babası ağırlaşınca, yüzbaşı Andromache ona gizlice aşağı inip ailesini görmesi için izin vermişti. Bir selvi ağacına çıktık, güneş batana kadar orada gizlenecektik. Ağaç şarkı söylemeye başladı. ''Zoe teyze için şarkı söylüyor.'' dedim. ''Hayır, babam için söylüyor.'' dedi Aris. Gözlerimizi kapatıp, karanlık basana kadar oturup ağacı dinledik. Sonra patikadan mahallemize kadar yürüdük. Haftalarca yıkanmamıştı Aris. Zaman geldi, su bulamadı, zaman geldi, kolundaki yara zırlık çıkardı. Dağ savaşçıları kışın yıkanmak için vücutlarını kar ile ovalıyorlardı, ancak birçoğu zatürreye yakalandılar. Düşmanın amansız takibi onlara elbiselerini kurutmaya bile zaman bırakmıyordu. Aris durup bir bana bir de kardeşine baktı ve alçak sesle, ''Bazıları bunun bizim yıkanmamamızla ya da yıkanmamızla ilgisi olmadığını söylüyor. Bizim kokumuz ölüm kokusu.'' dedi. Annesi benim teyzem başını salladı ve ''Ben seni uyarmadım mı? Sana kahraman yaratılışında olmadığını söylemedim mi?'' diyerek ağlamaya başladı. Ama eniştem Aris'in bir erkek olmasından memnundu ve o gece yüzünde gururlu bir gülümseme ile öldü. Aris birkaç ay sonra dağdan yeniden geldiğinde sol kolu yoktu. Büyüme. Kıtlık devam etmekle beraber benim vücudum büyüyordu, bazen sıçramalarla. Sabah uykudan uyanınca derimin gerildiğini, oynak yerlerimde ve ağzımın kenarlarının çatladığını, kanadığını hissediyordum ve iyileşmesi uzun sürüyordu. ''Önce kemikler büyür.'' dedi büyükannem. ''Kemikler deriyi geriyor. Onun için giysilerin dar gelmeye başlarsa, orasından burasından sökmemiz, derinin çatladığı yerleri genişletmemiz gerekecek. Derin zaten ilk giysin.'' Sonra eşyalar. Daha sonra ev küçülmeye başladı. İki elimle taşıdığım şeyler artık tek elime sığacak kadar ufak görünüyordu. Her elle aynı anda ayrı şeyler yapmanın nedenli zor olduğunu keşfettiğim zaman bir koordinasyon sorunum olduğunu düşündüm ve yeniden akıl almak için büyükanneme müracaat ettim. Büyükannem, sanırım önce beyin büyüyor. Deriyi geren beyin oluyor ama beynin senin dilini de uzatıyor. Onun için ağzının kenarları yarılınca ağzının köşelerini yalayabilirsin. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Anlıyorum dedim ama hepsi bu değil dedi büyükannem. Her konuşacağın zaman dilini beynine batırmalısın. Konuşmadan önce dilini beynine batır demek istiyorum. Batırırım dedim ama bu kolay değildi. Bir başka koordinasyon sorunuydu. Sözler daima düşünceden hızlı geliyordu. Sözcükler. Akıl almak için yaşlı öğretmene gittim. Beni gördüğüne memnun oldu. Maalesef evde sana ikram edebileceğim bir şey yok. Senin büyükannen kutsal bir kadındır. Garip ve ne yapacağı belli olmayan ama kutsal olduğu muhakkak ve beynin hakkında doğru söylüyor. Ben olsam üzülmem. Beynin bir gün diline yetişir. Sözcükler kullanılıp biter ama beyin bitmez. Beyin devam eder ve dilin onu yavaş yavaş izlemeye başlar. Kekeleyerek, mücadele ederek, terleyerek. Ne yazık ki evde sana ikram edecek bir şey yok, sözcüklerden başka. Sustu ve beni ilgilendirecek başka bir şey bulmaya çalıştığını anladım. Evet, birkaç yıl önce büyükannenin evinin önünden geçiyordum. Yaktığı evin. Seni ön bahçede oynarken gördüm. Evet, 5-6 yıl önceydi. Sana iyi sabahlar diyerek selam verdim. Sen döndün, bana baktın ve iyi sabahlar Rufiana dedin. Rufiana Gammaz. Dili beyne batırmayı bilmiyordum. O sözcüğün ne anlama geldiğini bilmiyordum. Sadece kulağa hoş geliyordu ama ondan başka bir şey bilmiyordum. Siz büyükanneme söyleyip yolunuza gittikten sonra büyükannem beni içeri çağırdı ve bana ağzımı açmamı söyledi. Aa de, dilini göreyim. Ben aa dedim ve büyükannem içine bir avuç biber attı. Boğazım tıkandı. Dilim, diş etlerim ve boğazım şişti. Hepsi de yanan yaralarla kaplandı. Soluk alamıyordum. O sözcüğü ilk kez duymuş olsaydınız aldırmazdınız. Değil mi? Ama büyükannem anlattı. Rufiana sözcüğünün birçok anlamı yanında bir de müzevir demek olduğunu söyledi. O zamandan bu yana sizi ne zaman görsem size Rufiana, Rufiana, Rufiana diye seslendim. Ama siz hiç duymadınız. Sadece dilim, diş etlerim ve boğazım duydu. Çünkü ağzım hep kapalıydı. Bütün öyküler iyidir. Daha yaşlıların gençler hakkında öyküler anlatmak istemelerinin nedeni nedir? Eğer biber olmasaydı, ilk kez Rufiana sözcüğünü kullandığımı anımsayamazdım ama siz yine de bana anımsatırdınız değil mi? Ve ben ilgi, hatta gururla dinlerdim. Öyle mi? Sahiden öyle mi söyledim? Ben o öyküyü sana zaman zaman yeniden anlatırdım. Sen hafızandaki o ilk boşluğu benim hafızamla doldururdun. Senin için sakladığımdan dolayı minnet duyarak, çocukluk yıllarının karanlığında her yeni bir adım atışında bir basamak daha bulmaktan dolayı müteşekkir olarak. Sustu ve ben onun halsiz göründüğünü düşündüm. Konuşmak için, gözlerini açık tutabilmek için büyük çaba sarf ediyordu. Ama ben anımsadım. Mercimek ve sirke almak için bakkala giderken çok sinirleniyordum. Çünkü bakkal budala bir adamdı. Bir şey almaya her gittiğimde kıçıma dokunmasından başka, durmadan kendi mallarından, sineklerden önce davranmak için yarışa girmiş gibi yiyordu. Bir eliyle sinekleri kovarken öbürüyle fıçıdan ya bir zeytin ya da bir ançüez alıyordu ya da kabuklarını çıkarmadan ağzına attığı bir avuç ayçiçeği çekirdeği. Dişlerinde her zaman yiyecek artıkları bulunurdu ve soluğu öylesine pis kokardı ki onunla yüz yüze konuşmaktansa kıçımı ellemesini yeğlerdim. O gün dükkana girdiğimde bakkalla yalnız olmadığımı görünce sevindim. Eski öğretmen büyüklerin yanında çok özel bir biçimde konuşurdu. Yalnızca doktor ve eski bir avukat onun sözcüklerinin ne anlama geldiğini bilirlerdi. Başkaları ise buna bakkalda dahil kendilerinin de okul görmüş olduklarını kanıtlamak, onu taklit etmek için yırtınıyorlar ve kendilerini aptal durumuna düşürüyorlardı. Bakkal o gün zengin ve baharatlı bir yemek yemiş olmalı ki terliyor ve sık sık soluk alıyor, gömleğinin yaka düğmesini çözmeye çabalıyordu. Sonra elleri ayçiçeği çekirdekleri ve sinek dolu olarak yaka düğmesini çözerken, ''Affınızı rica ederim, hay Allah, öğretmen hanımefendi, ama şayet, ah, gah!'' hapşıracak sandım ama onun yerine bir çuval nohutun üstüne oradan da yere yığıldı, suratı mum gibi sararmıştı, yüzüne nohutlar dökülüyordu. O zaman öğretmene baktım, bizim gösterişsiz dilimizde bilen öğretmen başını esefle salladı ve fısıldadı. Olanlar oldu. Yaşlı öğretmen dudaklarında hafif bir gülümseme ile yatırılıp öykü dinletilen bir çocuk gibi uyuyakalmıştı. Öyküler iyidir diye düşündüm. Bütün öyküler iyidir. Öykü ölüm hakkında bile olsa iyidir. Ama ölüm kendisi iyi değildir. Asil olan ölüm yoktur. Dudaklarında gülümseme ile uyuyordu. Bana hak verir gibi. Ölüm iğrençtir. Bütün ölümler iğrençtir. Sineklere dokunursun ve ölürsün. Yemeğe dokunursun ve ölürsün. Kıçımı ellersin ama bir an sonra ölürsün. Konuşurken, konuşmaya çalışırken ya da şiddetli bir yeme isteğiyle dişlerin birbirine çarparken, ya da sessizce, yüzünde hafif bir gülümsemeyle en sevdiğin öyküyü dinledikten sonra ölümün iğrenç olduğu hakkındaki öyküyü, zaman zaman aynı eski öykü, çünkü her seferinde değişiktir, her seferinde daha ilginçtir, dişlerin takırdayarak evet ya da kırışık dudaklarının üzerinde hafif bir gülümsemeyle huzur içinde Rufiana yoksa Putana mıydı? Putana, orospu. Ne muhteşem sözcükler, iyi anlattın. Şimdi parmaklarının ucuna basarak git ve arkandan kapıyı yavaşça kapa. İyi anlattın. Hem evde biber kalmadı artık. Üzgünüm ve sana ikram edecek bir şey kalmadı sözcüklerden başka. 11. ayrımın sonu sayfa 135.